Bugün burada peygamberlik sözleri edildi. Çok güzeldi. Ve kesinlikle bana ışık tutan şeylerdi. Bugünkü konuşmayla da ilgili şeyler vardı içlerinde. Bugün kutsal kitapla ilişkimiz konusunda konuşacağız. Kutsal kitap, işte bu kitap. Bu biliyoruz ki bizim kutsal kitabımız. Bunu, bu konuda bir sorun yok. Ama kutsal kitapla ilişkimiz ne durumda ve ne anlatır kutsal kitap? Evet, insanlığın hikayesidir. İsrail'in hikayesidir. Mesih'in hikayesidir. Ama aynı zamanda senin hikayendir bu. Bugün bu açıdan bu şekilde bakmaya çalışacağız. Ve neden yasa altındaydık? O yasa nasıl kalktı? Neden kalktı? Şimdi özgürüz ve ne yapıyoruz? Hamdolsun kardeşler bu konularda bilgilendirdiler bizi. Çok güzel, çok etkileyiciydi benim açımdan. Ve bize bugün ne anlatacak Rab? Bakalım, dinleyelim. Ayetimizi alalım. Matta 5:17. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Yani Mesih'in fonksiyonunu burada tam olarak görüyoruz. Kendisi tarif ediyor. Eskiye dair bir şey değişmedi. Eskiye dair hiçbir şey kaldırılmadı, yok olmadı. Onlar geçerlidir. Ama az önce dinlediğimiz gibi İsa Mesih çarmıhta canını vererek bizler için bizi kutsal yasanın hükmünden, egemenliğinden ayırdı. Şimdi başka bir şeye tabiiz ve o İsa Mesih'in yoludur. Kutsal kitap bizle ilişkisi. Kutsal kitaba bakarsak evet, eski ve yeni anlaşma bölümlerinden oluştuğunu görürüz. O zaman bunu kişisel hayatımıza şöyle düşünebilir miyiz? İman etmeden önceki halimiz ve iman ettikten sonraki halimiz. Arada Mesih var. Mesih'in geldiği noktadan sonrası bizim için başka bir şey. Öncesi başkaydı. Şimdi başka. Çünkü karanlıktaydık, kurtarıldık. Ceza altındaydık, kurtarıldık. Hamdolsun. Ve kutsal kitap geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim demişti İsa Mesih. Aramızda yeni arkadaşlar olduğunu düşünerek bazı şeyler söylemek istiyorum. Kutsal kitap birisine şöyle verilmemiştir. Al bu senin kitabın, git bunu anlat diye hazır bir şekilde. Kutsal kitap yaklaşık 2000 yıl içinde değişik yazarlar tarafından yazılmıştır. Evet, insanlar tarafından yazılmıştır ama Tanrı'dan gelen ilhamla, Tanrı'dan gelen bilgilerle, vahiy yoluyla insanlara bildirilmiş ve onlar tarafından kağıda, kaleme dökülmüştür. Ve 2. Petrus 1:20. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar Tanrı'nın sözlerini iletirler. Güzel. Burada pek bir problem yok herhalde. Fakat bu insanlar Tanrı'nın sözlerini iletirlerken kendi içinde bulundukları kültüre göre ve dile göre ve düşünme biçimlerine göre, eğitimlerine göre bunları aktarabilirler. Çünkü kimse bilmediği bir şeyi tarif edemez. O onların içine bir duygu, bir düşünce olarak doğar ve bu şekilde ifade edilir. Aslında vahiy kelimesi Grekçe apokalipsus'tan geliyor. Apokalipsis. Doğru mu? Apokalips. Burada yanlış yazıyormuş. Aynen aldım. Evet, bir perdenin arkasındakini açığa çıkarmak demek tam anlamıyla. Perde deyince ne güzel değil mi? Yani Tapınakta perde vardı. Tanrısal alemle insansal alemi birbirinden ayıran bir perde. O perdenin arkasında giz vardı. İşte vahiy o perdenin arkasındaki gizi insanlara bildirmek için verilen bir şey. İnsanlar o vahiy etkisi altındayken tanrısal alemin mükemmel, tam manasıyla eksiksiz, sonsuz güzellikteki anlamını insanlara aktardılar. Oradan gelen sözleri. Ama bunu kendi dilleri ve kültürleri içinden yaptılar. Bunlar büyük sırlardı, önemli şeylerdi. Ama bir printer'dan çıktı alır gibi Tanrı bunu göndermedi. Biz printer'a bu şekilde yollarsak böyle çıkar. Bu çıktı. Ama kutsal yazılar Hristiyan anlayışında, Hristiyan bakış açısında bu şekilde gelmez. İnsanın kendi kültürüne göre gelir. Ve kendi kültürüne göre de yorumlanabilir. Bunun için kutsal kitap değişik dillere çevrilebilir ve dünyanın en çok çevrilen kitabıdır. Her dile hemen hemen çevrilmiştir ve her dilde bulunabilir. Anlamı kaybolmaz, değişmez, bozulmaz. Evet, Orta Doğu'da evet, bir Orta Doğulu olarak bedene bürünen İsa Mesih'e geldi. Ve İsa Mesih mesela şöyle dedi. Aranızda günahsız olan ilk taşı atsın dedi doğrudan. Bir İngiliz'e gelseydi bu vahiy nasıl söylerdi? Well derdi herhalde, değil mi önce? Sonra korkarım aranızda ilk taşı atacak olanın günahsız olduğunu, olması gerektiğini söylemek zorundayım derdi. Değil mi? Herhalde böyle olurdu. O zaman kitap biraz daha kalın olacaktı çünkü daha uzun tutacaktı bu ifadeler. Biraz daha fazla dolaylı yoldan anlatacaktı. Türk olsaydı kendisi söylemezdi. Petrus yollardı. Söyle şunu. Böyle yani evet, kültürlere göre böyle. Ama anlam değişmez. Günahsız olan ilk taşı atsın. Bu kadar basit. Ve güzel. O zaman bu şöyle söyleyebiliriz. Tanrı'nın bir dili yoktur. Tanrı bu duyguları insanlara gönderir. İnsanlar bunları kendi anlayışlarına göre aktarırlar, ifade ederler. O yüzden anlamını bilmesek, hiç bilmiyoruz ama çok güzel İbranice harfleri okumayı öğrenirsem ve Tevrat'ı İbranicesinden ama hiç anlamadan okursam bana hiçbir yararı olmaz. Bu bana bir şey vermez. Bunu kendi dilimde okumalıyım ve bana ne anlattığını, ne anlatmak istediğini görmeliyim. Ve değişmez Matta 13:31. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Yani şöyle dersek, kutsal kitap değiştirildi, bozuldu, kayboldu, eksildi. Aslında Tanrı'ya en büyük hakareti etmiş oluruz. Böyle söyleyen birisi ateist olması gerekir. Çünkü kendi gönderdiği sözü koruyamayan bir varlık zaten Tanrı olamaz. Bunu nasıl değiştirebilir bir insan? Bunu nasıl başarır? Bu mümkün değil. Peki şimdi şuraya bakalım. Mesih'i bir milat olarak koyduk. Milat evet, hem Mesih'in doğuşunu ifade eder Türkçe'de hem de bir şeyin başlangıcı, öncesi ve sonrası. İşte Mesih geldi. Ve neden o zamanda geldi? Ve neden İsrail tarihin bir anında seçilmiş bir halk olarak ortaya çıktı? Neden Mesih oradan geldi? Biraz buraya bakalım, kendimize bakarak. Öncelikle kutsal kitabın yazılabilmesi için, söze dökülebilmesi için yazının olması gerekirdi ve iyi ifade edilebilen bir dilde aktarılması gerekirdi. Bu yüzden Tanrı bazı nedenlerle İsrail'i seçti. Ve biliyoruz ki kutsal kitaptaki öyküler hem bizler için bir tarihsel gerçekliktir, hem bizlere bir mesaj aktarır, hem de bizlere kendimizi tarif eder. Mesela kardeşimin çok güzel ifade ettiği gibi Mısır'dan çıkış. İsrail Mısır'ın içindeydi. Mısır'ın içinde büyüdü. Ve bir gün geldi. İsrail sulardan geçti ve bağımsız olarak ortaya çıktı. Aslında bu bir doğumu andırıyor. Evet, İsrail ortaya çıktı ve bağımsız oldu. Bir bebek gibiydi. Bebek kadar korumasızdı. Ve bebek kadar çaresiz doğan. Çöle çıktı. Çölde hiçbir şey, çöl size hiçbir şey vermez. Hiçbir şey alamazsınız. İsrail öyle bir yerdeydi. O zaman dışarıdan beslenmesi lazımdı. İsrail ağlamaya başladı. Kardeşim dediği gibi suyu yoktu. Ona Tanrı su verdi. Yemeği yoktu. 40 yıl boyunca İsrail'i Tanrı çölde besledi. Ona önderlik etti. Ona yol gösterdi. Gündüzleri ateşten bir sütun. Tam tersi. Gündüzleri bir duman, gece ateşten bir sütun olarak yol gösterdi. Önünde durdu. Her zaman korudu. İsrail yaramazlık yaptığı zaman ona ceza verdi. Onu doğru yola getirdi. Onu korudu, kolladı ve büyümesi için her zaman yanında oldu. Şimdi kardeşler, insanlara bir şeyler öğretmenin zamanı vardır. Küçük bir bebeğe tuvalet terbiyesi veremezsiniz. Ne kadar uğraşsanız boşunadır. Onu bir müddet temizlemeniz, bakmanız gerekir. Ve Tanrı da öyle yaptı. İsrail'i temizledi. İsrail'i güzel bir şekilde dış etkilerden korumak istedi. Ve bunu yaptı. İşte İsrail biraz büyüdüğü zaman, bebeklikten çocukluğa geçtiği zaman ona ilk yasalarını verdi. Bunlar çok temel şeylerdi. 10 emir mesela gayet temel. Şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın, uzak duracaksın. Tıpkı bir bebeği en büyük tehlikelerden, en temel şeylerden korumak ister gibi. Biraz daha büyüdükçe yasalar biraz daha teferruatlı, ayrıntılı olmaya başladı. Çünkü İsrail çok yaramaz bir çocuktu, çok şımarıktı. Çok başını beladan belaya sokuyordu. Her yere, herkese bulaşıyordu. Ve bu Tanrı'nın seçtiği kavmin sağlığını, sıhhatini, varlığını, varoluşunu tehdit eder hale geliyordu. O zaman Tanrı İsrail'i bizzat müdahale ederek korumak zorunda kalıyordu. Düşmanların önünde duruyordu Tanrı bizzat. İsrail'i koruyordu. İsrail'in büyümesi lazımdı. Çünkü İsrail Mesih'i verecekti. Mesih'i verebilmesi için Mesih'i verebilecek çağa gelene kadar Tanrı İsrail'i koruyup gözetecekti ve besleyip büyütecekti. Aslında İsrail İsa Mesih'i doğuracaktı bir anlamda. Çünkü kutsal yazılarda İsrail Tanrı'nın eşi, hanımı, kadını olarak da geçer, tarif edilir. Bu şekilde ve başka ilahlara döndüğü zaman da Tanrı İsrail'i zina yapmakla suçlar. İsrail'in görevi belliydi. Mesih'i yetiştirmek, Mesih'i doğurmak, Mesih'i var etmek. Başka yollara sapması istenmiyordu. Ama İsrail'in bu özel seçilmişlik durumu sonsuza kadar da sürmeyecekti. Çünkü daha başlangıçta İbrahim'e Tanrı ne demişti? Yaratılış 26'ya 4. Soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bu ülkelerin tümünü onlara vereceğim. Yeryüzündeki bütün uluslar senin soyun aracılığını kutsanacak. Aslında burada gayet açık bir şekilde gördüğümüz gibi yeryüzündeki bütün uluslara kurtuluş gidecekti. Ve İsrail bunun için o kurtuluşu hazırlayacak olan kişiyi dünyaya getirecek olan varlıktı. Kişiydi, kadındı, Tanrı'nın eşiydi, saksıydı, deney kabıydı ne derseniz. Ama her şeyde, her halükarda başkalarından uzakta tutulmalıydı. Onlarla karışması engellenmeliydi. Onlardan zararlı bir şey alması engellenmeliydi. Zararlı şeyler yememeliydi, sağlıklı olmalıydı. Aynen bizim gibi biz de yetişene kadar, büyüyene kadar aslında biz de yasa altındayız, değil mi? Ailelerimiz bizi, evet, bizden bir şeyler ister, söyler ve uymak zorundayızdır. Her şeyi yiyip içemezsin. Küçük bir çocuk kendi başına yemek yemeye başlayabilir ama bırakırsanız sürekli çikolata, pasta yiyebilir. O zaman ona yasa koymak zorundasın. Önce yemeğini yemelisin. İşte böyle. Yani küçük bir çocuk ben sigara içmek istiyorum, özgür iradem var diyemez. Yasa altındadır. Eğer böyle yaparsa ceza alır. Dediğimiz gibi İsrail eski ahitle bizim günahlı zamanlarımız gibi ite kaka büyüdü, gelişti ve Mesih'i verdi. Mesih'i verdikten sonra İsrail'in rolü bitti. Aslında burada çok güzel bir örnek var. Bu konuda değerli bir pastör abimiz anlatmıştı. Eşi ameliyat olması gerekiyordu. Rahmini aldıracaktı bir hastalık gereğince. Aldılar. Eşi sağlığa kavuştu, hamdolsun. Sonra bu şeyi, aldıkları organı bir kavanoz içinde size verelim mi? Saklamak ister misiniz demişler. Adam hayır demiş. O bana 4 çocuk verdi. Artık işi yok. Onu saklamak istemiyorum. Hiçbir anlamı yok. İşte İsrail de böyle, bu şekilde artık bizlerden biri oldu. Dünyadaki bütün insanlar gibi. Çünkü üzerine düşen vazifeyi yerine getirdi. Ve Tanrı bu görevi yerine getirinceye kadar da İsrail'e müdahale etti. Bu bazen büyük müdahaleler oluyordu. Mucizeler dediğimiz şeyler oluyordu. Ama bugün için bazı insanlar şöyle düşünüyorlar ve bu çok yaygın bir şey. Yeryüzünde kötülük var ve Tanrı neden müdahale etmiyor artık? Eskiden ediyormuş. Şimdi neden etmiyor? Çünkü Mesih'ten sonra insanlık değişik bir evreye, aşamaya geçti. Artık tıpkı yetişen bir çocuğun, kendi başına yaşayabilecek bir çocuğun, reşit olmuş, her türlü hakka sahip bir çocuğun evden çıkıp özgür olması gibiydi. İsa Mesih bizleri özgür kıldı. İsa'dan sonra insanlar artık kendi başlarına karar vereceklerdi. Özgür iradenin etkisi altında idiler. Özgür iradeleri vardı. Artık onlara çok büyük müdahaleler olmayacaktı. Tanrı neden Hitler'i durdurmadı diyenler var. Eğer Tanrı her şeye ve herkese müdahale etseydi, o zaman insanlık diye bir şey olmazdı. Bu gerçekten ilginç. Mesela bakın, arılar toplumunda hiç kötülük yoktur. Hiçbir arı şöyle düşünmez. Öbürleri nasıl olsa bal topluyor, beni fark etmezler. Şurada yatayım, sonra gelirim, kışın işte yeriz, araya karışırız demez. Arıların kraliçesi vardır. Hiçbir arı çıkıp şunu devirelim, cumhuriyet ilan edelim, değil mi, demez. Karıncalar böyle düşünmez. Hepimiz eşit olalım, ben niye işçi karınca oluyorum demez. Demek ki düşünmek ve özgür irade farklı bir şey. Eğer sürekli müdahale edip, sürekli koruyup, sürekli besleyip bir fanus içinde tutarsak, o zaman yargının anlamı olmaz. Çünkü insanlar yargılanacaksa eğer, ki kutsal yazılarda geçer, işte İsa Mesih bunun için geldi, bizleri yargıdan kurtarmak için. Eğer insanlık yargılanacaksa o zaman özgür olmalıdır ve herkes kendi yaptığının sonucuyla karşılaşmalıdır. Başkalarına zarar verecektir, dünyaya zarar verecektir ama yaptığının sonuçlarıyla karşılaşacaktır. İnsanlık arılar toplumu veya karıncalar toplumu gibi değildir. Onlar düşünmez, düşünemez. Özgür irade yoktur. Demek ki özgür irade varsa, Mesih geldiyse ve Mesih var olduysa o zaman şunu söyler bize. Kurtulmak istiyorsan beni izlemen gerekir. Eğer kurtuluşa giden bir yol varsa o benim. Beni izlersen kurtulacaksın. Aksi takdirde yargı altındasın, yargılanacaksın. Yaptıkların, ettiklerin yüzünden yargılanacaksın. İşte bu. Bu bizim kişisel hikayemizdir aynı zamanda. Mesih'ten öncesi ve sonrası ve bütün dünyanın hikayesidir. Mesih var ve ona iman edenler ya da etmeyenler ya da onu reddedenler. Şimdi bakalım bir daha Matta 5:17'ye. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Tamamlamak, Tanrı İsa, Mesih tamamlamak üzere geldi. Seni tamamladım, artık sen tamam bir adamsın. Sen ortaya çıkabilirsin, sen dünyaya gidebilirsin. Sen tamamlandın dedi. Ve Yuhanna 19:30, İsa şarabı tadınca tamamlandı dedi. Ve başını eğerek ruhunu teslim etti haçın üzerinde. Tamamlandı. İsa Mesih kesin bir çizgiyle insanlığı öncesi ve sonrası olarak ayırdı. Bu şuna benzer. Bazı ülkelerde 21 diyelim. Tam 21 yaşına bastığınız gün özgür bir adamsınız. İçki de içebilirsiniz. Ne bileyim kendi başınıza her şeyi yapabilirsiniz. Ama o bir an vardır. İşte o İsa Mesih'in olduğu andır. Onun öncesinde farklıydın. Yasalar vardı. Yasaya tabiydin. Onun sonrasında özgür bir adamsın. İsa Mesih seni özgür bıraktı. Ama onu izlersen, eğer izlemeyeceksen, yaptığın kötülüklerle, yaşadığın hayatla yargılanacaksın. O zaman kardeşler, fazla müdahale beklemiyoruz. Tanrı niye bunu yapmıyor diye Tanrı'yla uğraşmıyoruz. Tanrımızı seviyoruz, ona güveniyoruz ve inanıyoruz ve o bize kurtuluşu göstermiştir. Kendi varlığıyla, kendi fedakarlığıyla bizi büyüten, yetiştiren, geliştiren, bugünlere eriştiren ve daha sonra kendi krallığına kadar eriştirecek olan bizzat Tanrımızdır. Eğer ayağımız sürçerse ki sürçecektir, o zaman Tanrı'nın bizleri koruduğunu ve koruyacağına inanacağız, güveneceğiz. Ve işler istediğimiz gibi gitmediği zaman Tanrı'yı suçlamayacağız. Çünkü bugün yaşanan her şey ama her şey insanın eseridir. Bütün kötülükler, başınıza gelen her şey. Hiçbir zaman, değil mi, bir sivrisineği suçlayamazsınız, mahkemeye veremezsiniz bütün gece beni uyutmadı diye. Ama insan kötülük yaptığı zaman evet yargılanacaktır. Sivrisinek kötü değildir, onun doğası öyledir. Ama insan kötülüğü seçmişse evet yargılanacaktır, yargı altındadır. Ve bu da özgür iradeyle olmuştur. Eğer Tanrı seçime müdahale ederse o zaman yargı anlamsız kalır. Ve bu yargı altında olup olmamak tamamen özgür iradeyle ilgilidir. Çünkü Tanrı kurtuluş yolunu gösterdi. İşte bu kutsal kitap aslında senin hikayen. Burada anlatılan insanlıktır, dünya tarihidir, özelde İsrail tarihidir, daha özelde Mesih'in gelişidir ama daha da özelde senin de hikayendir. Burada kendini de bulabilirsin. Neredeydim, neredeyim, nereye gidiyorum? Bu çizgi üzerindeyiz, hamdolsun. Ve geleceğimizden eminiz. Çünkü İsa Mesih bize müjdeledi. Müjde işte İncil aynı zamanda müjde anlamına geldiğini sanırım biliyoruz, değil mi? İncil Yunanca iyi haber, müjde anlamından gelir. Evangelos, bu sefer doğru mu söyledim? Tamam. Evangelos, Fransızca evangil, İncil'e dönüşmüş Türkçe'de. Müjde ve iyi haber demektir, kurtuluş demektir. Yani insanlığın kurtuluşu, seni özgür bir adam yapmak üzere. Kurtuluş bu seni anlatıyor, bu senin kitabın. O zaman bize düşen İsa Mesih'in söylediği gibi gidip bütün insanlığa bunu anlatmak, başka insanları da, kaybolmuş kuzuları, yoldan sapmışları ve kendini bulamayanları, onlara kurtuluşu tarif etmek, onları İsa Mesih gerçeğine, o kurtuluşa davet etmektir.